Ayrım 10. Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 111. Kadın balıkla avokadolardan birini yemişti ama Gideon hala gelmemişti. Kahveye başlamak istemiyordu çünkü içince yakında tuvalet olmadığından mutfakta bile istenmediğini seziyordu, doğru aşağı koşuyordu. Gideon'un ziyaretinin tam ortasında bahçenin gerisindeki çalılıklara koşmak istemiyordu. Adamı Gideon'dan önce kendisini fark etmiş olduğunda ısrarlıydı. Gerçekte ise adamı ilk gören Gideon olmuştu. Adamın orada olduğunu anlayalı 12 gün olmuştu. Kalaylı çikolata kağıdını yerlere bırakmadan çok önce fark etmişti onu. Pala saçlı kadının kendisi aleyhinde bir şeyler uydurmuş olmak için kağıdı kullandığını sanmıştı. Kadın ona açık açık çikolataları sen mi alıyorsun diye sormuştu. O da her sorgulandığında kadına hiç bakmadan omzunun üstünden hayır madam diye karşılık vermişti. Kalaylı kağıt yanıltıcı olabilirse de adamın arkasında bıraktığı koku hiç de yanıltıcı değildi. Uzun süre pişmiş yiyeceklerle beslenen bir hayvan nasıl hayvansı kokusunu yitirirse, oruç tutan birinin kokusu da değişir. Kadın o kokuyu 12 gün önce duymuştu. Oruç tutan ya da duruma göre açlıktan ölen bir insanın kokusu. Yalnızca insanın üretebileceği insan plasentasının kokusuydu bu. İnsanın yiyeceksiz kaldığı zaman yeniden salgıladığı bir koku. Demek ki oralarda aç bir adam vardı ya da Gideon'a söylediği gibi buralarda açlıktan ölen biri vardı. Gideon da ona ölen benim Teresa demişti. Kadınsa hayır sen değil gerçekten açlıktan ölen biri demişti. O gün daha sonraki bir saatte mutfak balkonunun yakınındaki ıhlamur ağacının altındayken Gideon öfkeden büyümüş gözlerle yanına gelmiş. Bir bataklık kadınını gölün yanındaki ağaçların arkasından fırlarken gördüğünü fısıldamıştı. Teresa elindeki hani balığının pullarını ayıklarken durmuş. Gideon'un gördüğü şeyin o kişinin kokusu olduğunu, onun bir bataklık kadını olamayacağını çünkü onların zift gibi koktuğunu söylemişti. Gideon'un gördüğü kimse bir süvari olmalıydı. Teresa bundan sonra bir yerine iki avokado getirir ve ikincisini çamaşırlıkta bırakır olmuştu. Ancak 3 günde bir geri geldiğinde avokadoyu hep yerinde buluyordu. Üzerine konan meyve sineklerinden başka ona ilişen olmuyordu. Çözüm bulan Gideon oldu. Kendisinden istendiği gibi kilerin penceresinin çerçevesini onaracak yerde küçük camlarından birini yerinden çıkardı. Pala saçlı kadına cam bulmakta güçlük çektiğini söyledi. Şişko buna çok kızdı. Kolay bozulabilir yiyeceklerle sinekleri çekebilecek olanları cam onarılana kadar öteki mutfağa taşıdı. Teresa, Gideon'un süvarinin kilerde bırakmış oldukları yiyeceği o anda ulaşmış olacağını umuyorlardı. Çok geçmeden tuhaf yerlerde katlanmış kalaylı kağıt parçaları bulmaya başlayınca adamın en azından kilerdeki çikolatadan almış olduğunu anladılar. Gideon bir keresinde çardakta boş bir Evian su şişesi buldu. O zaman adamın içecek suya ulaştığını anladılar. Teresa, Gideon'un ayak seslerini duyana kadar kahve kabını ocaktan tam 5 kez aldı ve tam 5 kez de yeniden oraya oturttu. Kafasını kapıdan uzattı, sırıtarak konuşmaya başladı. "Şşt!" dedi Gideon, "şşt!" Parmağını dudaklarına götürmüştü ama Teresa kendini tutamadı. "Bir şeyler oluyor, bunu seziyorum." Adam içeri girip yaklaşınca Teresa onun gömleğini gördü. "Sen mi tavuğu kestin, o mu seni?" Gideon, kadının susması için bir elini kaldırırken öteki eliyle de kapıyı kapadı. "Açsana şu kapıyı," diye sızlandı kadın. "Burası çok sıcak." Gideon onu aldırmadı. "Dinle," dedi. "Adam evde, içinde, ortaya çıkmış. Onu gördüm." "Biliyordum, biliyordum." Teresa haykırır gibi fısıldamıştı. Gideon kahve kabına gitti. Açılır kapanır masanın üstünde 2 tane fincan duruyordu. Gideon ikisini de doldurdu. "Burada küçük bir soğutucu olsa hiç de fena olmaz," dedi. "Şu ufaklardan seradaki gibi bir tane. Şurada prize takarız. Anlatsana bir adam. Soğutucuyu bırak şimdi. Arada sırada bir soğuk bira ya da buz gibi bir şarap istemez miydin?" "Soğuk bira mı?" Kadın ona şaşkınlıkla baktı. "Bu memleket senin ahlakını bozmuş be adam. Benimle dalga geçmeyi bırak. Adamı nerede gördün?" "Pencerede. Kızın penceresinde." Gömleğinin içinde duran piliç kafasıyla ayaklarını çıkardı. Bir gazete kağıdına sardı. "Ne yapıyordu?" "Bakıyordu. Öylece bakıyordu. Bir çarşafa ya da onun gibi bir şeye sarılmıştı ama belden yukarısı çıplaktı." "Senin onu gördüğünü gördü mü?" "Hayır, sanmam. Kafamı kaşımak için kasketimi çıkarmış, ağaçların tepelerine bakıyormuş gibi yaptım." "Hiçbir şey yapmadı mı? Kıpırdamadı mı?" "Hı-hı. Yalnızca bakındı. Sonra ben arkamı döndüm, oradan uzaklaştım." "Adam yalnız mıydı? Kız yanında mıydı?" "Bilemem. Adam kızın odasındaydı." Ne demek istediğimi anlıyor musun? Üstelik daha önce Noel ağacını kurmak için hazırlık yaparken kızı da orada Havva Ana gibi çırılçıplak gördüm. Geriye kaçtı ama yararı olmadı. Benim kafamın tepesinde gözlerim olduğunu bilmiyor. Sonra bir saat kadar sonra adamı gördüm orada. O da çıplak sayılırdı. Yalnızca belini beyaz bir bez parçası dolamıştı. İşi pişirdiler mi dersin? İlgisizmiş gibi görünmekten vazgeçmişti. Neler olabileceğini düşünüp keyiflendiği belliydi. Sana söylemiştim dedi Teresa. O adam kızı alıp götürmek üzere buraya gelmiş olan bir süvari. Bir fırsat yakalamak için buralarda gizleniyordu. Belki de, belki de. Gideon kadının donuk bakışlı gözlerine baktı. Neredeyse körsün dedi. Ama hakkını vermem gerek. Bazı şeyleri benden daha iyi görüyorsun. Güçlü kuvvetli bir adam ne diye buralarda böyle gizlensin ki? Neden bu ev? Neden öteki taraflara gitmedi? Ya da yolun yukarısındaki Filipinlilerin olduğu yere? Özel birini arıyor olmalıydı. O fahişeyi, o kıçına çabuğu dedi Teresa. İşte bu yüzden doğruca onun odasına gitti. Onun orada olduğunu biliyordu. Tepelerden baktığında görmüştü onu. Belki de kızı buradan kaçırır. Amerika'ya ha? Belki de Fransa'ya. Şu koca kutunun geldiği yere. Belki de adam bir süvari değildir. Belki kızın eski bir erkek arkadaşıdır. Kıza kutuyu gönderen de odur Gideon. Hey dur artık. Fazla ileri gidiyorsun. Pala saçlı da hoşlanmadı bundan. Onları ayırmaya çalıştı ama başaramadı. Adam kızı buldu. Koca okyanusu yüzerek geçti ve onu buldu ha? Pala saçlı deli oldu. Papyon kravatlı kocasına diyor ki, Teresa tahta iskemleye oturdu. Anlatırken sallanmaya başladı. Öyküsüne yeni bölümler ekledikçe parmaklarını Gideon'un omuzlarına bastırıyordu. Papyon kravat çok kızdı. Çünkü o pala saçlının etkisi altında. Ne kadar uyduruşsa da o kadar çok sallanmaya başladı. Sallandıkça da İngilizcesi iyice dökülmeye başladı. Sonunda ağzının içinde un ufak oldu. Hayal gücünün akışını engelledi. Bunun üzerine Teresa o İngilizceyi tükürüp attı. Öyküsünü Dominik Fransızcasının berrak çağlayanından ışıl ışıl akıttı. Gideon kadını durduramıyordu. Bu yüzden bir yandan kahvesini yudumluyor, bir yandan da omuzlarına saplanan parmakları itmeye çalışıyordu. Teresa İngilizceden vazgeçince Gideon da onu dinlemekten vazgeçti. Çünkü 20 yıl sonra Amerika'dan ayrılması, ailelerine ait mal mülkle ilgilenmek üzere Dominik'e geri gelmesi için kendisini kandıran şey Teresa'nın o Fransızca konuşmaları olmuştu. Bu yüzden kulaklarını tıkadı. Salt, Teresa'ya duyduğu saygıdan onun omuzlarını dürtüklemesine karşı koymadı. Çünkü o annesinin küçük kız kardeşiydi. Çünkü Gideon, Teresa'nın iri memelerine istemeden de olsa saygı duyuyordu. Çünkü o kendisini, hem de kendisini, 15 yıl boyunca yolladığı 34 mektupla kandırıp eve dönmesini, mal mülklerinin başına geçmesini istemişti. Mal mülk derken kendisini kastetmiş olmalıydı. Çünkü Gideon oraya vardığında mal mülk dediği şeyden geriye yalnızca Teresa kalmıştı. Ne tarla ne de kahve ağacı dolu tepeler. Kendisinden 2 yaş büyük olan Teresa'dan ve her kasırgadan sonra yani yılda 4 kez damının yenilenmesi gereken beton bir evden başka bir şey yoktu orada da. Gideon eve baktığında zümrüt yeşili tepeye yayılmış 12 evden biriydi o. Ve çocukluğunda anımsadığı 450 bin metrekarelik arazinin de tıpkı zümrüt tepeler gibi Guadeloupe'da oturan o Fransa'ya ait olduğunu, mutfağın önündeki bahçeyle ırmağın kıyısındaki köy bahçesi dışında işlenecek başka bir toprak kalmadığını, ortada yalnızca bu gülüp duran, yalancı, elma düşkünü koca karıdan başka bir şey olmadığını keşfettiğinde kızamamıştı bile. Şaşırdığı şey kusursuz bir Fransızca ile kaleme alınmış olan o 34 mektuba inanmış olmasıydı. Mektupları önceleri rahip yazmıştı, sonra da yardımcısı. Mektuplarda bunca mal mülkü yönetmenin ağır bir yük olduğu, yaşlı bir kadının bu yükü taşıyamayacağı anlatılıyordu. Ama aynı yaşlı kadın her nasılsa bir yolunu bulup kendisinden 10 dolarlık bir posta havalesi kopartmayı başarıyordu. Ayrıca geldiği zaman mutlaka elma getirmesini ya da yollamasını ısrarla istiyordu. Elmaları ne zaman göndereceğini söylerse gümrükte çalışan bir arkadaşın uyaracağını, çünkü limana Fransa'da yetiştirilmiş sebze ve meyve dışında bir şey gelemeyeceğini, dükkanlarda da satılamayacağını, Dominik'e elma sokmanın yasak olduğunu yazmıştı. Her ay gelen gemiler pörsümüş marullar, kararmış sıska fasulyeler, yumuşamış havuçlar getiriyorlardı. Mutfaklarının önündeki bahçede çalışmayı akıllarına bile getirmeyen, çarşıya bağımlı olan varlıklı ya da orta sınıftan insanlar için büyük bir sıkıntıydı bu. Elbette bahçede çalışmayı bir hobi olarak gören Amerikalılar hariç. Ama bahçelerinde yetiştirdikleri, denizden çıkardıkları, yolun kenarında yetişen avokado ağaçlarından topladıklarıyla harika bir biçimde beslenen yoksullar için bu durum hiç de sorun oluşturmuyordu. Teresa bir kez 7 yaşındayken, bir kez de 35 yaşındayken elma yemiş ve elma için çıldırır olmuştu. 1973 yılında Gideon, elektrik mavisi spor giysisinin astarının içine gizlediği 12 elma ile geldiğinde, Teresa'nın gümrükteki dostları elmaları fark etmişler ama 2 dolar karşılığında görmezlikten gelmişlerdi. Gideon bir sonraki uçağa binip geri dönme tehdidinde bulunmuşsa da kadının elmaları görünce öyle bir minnet duymuştu ki Gideon düşündüğünü yapamamıştı. Ne de olsa geride pek fazla bir şey bırakmış sayılmazdı. Bıraktığı yalnızca Amerikan yurttaşlığıydı. Bunun sağladığı yarar arada sırada 10 dolarlık bir posta havalesi göndermek, spor bir giysi almak ve televizyon izlemekti. Gençlik arkadaşlarının çoğu Fransa'ya göç etmişlerdi. Ancak oradaki yaşamlarıyla ilgili anlattıkları o kadar üzücüydü ki Quebec'e gitmeyi yeğlemişti. Gideon oysa vize alabilmek için 22 yaşına kadar beklemesi, sonra da deyim yerinde ise Kanadalı bir çiftçinin ceket cebinde yolculuk etmesi gerekmişti. 2 yıl sonra da bir sürü numaradan sonra, bunlara Amerikalı bir zenciyle evlenmek de dahildi, posta havalelerinin, spor giysilerin ve televizyonun bolca bulunduğu Amerika'ya geçmişti. Şimdi artık buraya geri geldiğine göre her kasırganın ardından damı yenilemekten, şurada burada iş yapmaktan ve karnaval vaktini beklemekten başka yapacak ne vardı? Önceleri ailesinden ve dostlarından usanıyordu. Teresa'nın ona yalan söylemesi gibi o da Amerika'da edindiği servet konusunda yalan söylemişti. Şimdi damları yenilediğini, turistlerden bahşiş beklediğini, barlarda kadınları gözetlediğini herkes görüyordu. Tıpkı eskiden olduğu gibi. Yanında içi Amerikan doları dolu bir bavul olmadan gelmişti. Salt 12 elma ve spor bir giysiyle. Alçaltıcı bir durum. Yanında götürdüğünden fazlasını getirmeden Dominik'e bir eşekten başka kim dönerdi? Mutlaka dönmek isteyenler Fransa'dan, Quebec'ten, New York City'den ya da başka bir yerden, yanlarında üniversite diploması ya da kazanmayı amaçladıkları para olmadan geri dönmezlerdi. Bununla birlikte Gideon çok iyi İngilizce konuşuyordu. Adada bu oldukça büyük bir üstünlük sayılabilirdi. Ama o yaşta elinde diploma olmadan başarıya ulaşmasında yardımcı olabilecek arkadaşların uzağındayken, havaalanında bavul taşıyamaz, Old Queen lokantasında masalara hizmet edemezdi. Böylece birkaç günlük iş bulmak üzere doklara gider oldu. Ya da bir taksicinin biletlerini topladı, sonunda göçmen olarak 40 yıl verdiği emeğin karşılığını aldı. Aldo Chevaliers'te evi olan ve oraya yerleşen bir Amerikalının sürekli iş vermek üzere tekneden anlayan, İngilizce bilen, elinden her iş gelen bir işçi, bahçıvana gereksinimi olduğunu öğrendi. Bu kişinin yerli siyahlardan daha az kendini beğenmiş olması gerekiyordu. Çünkü Dominik'in yerlileri, yılda 4 kez evlerinin damını yeniden yapsalar da yüreklerinin kendilerinden başka herkese karşı nefretle dolu olduğunu saklamazlardı. Gideon utanmayı bir kenara bıraktı. Isle des Chevaliers'te bir mevsimlik olarak başlayan ancak 3 yıldır süren iş işine yarıyordu. Ayrıca Amerikan yurttaşı olmanın hiçbir şey fark ettirmediği göçmen yaşamında katlandığı aşağılanmaların yanında ailesinin takılmalarıyla hakaretleri hiç kalırdı. Üstelik Amerika'da kimsesiz olarak ölmektense kahve yetişen o tepelerde ölebileceği düşüncesi de onu öylesine mutlu ediyordu ki kininin ya da öfkesinin bir saatten fazla sürdüğü görülmüş değildi. Nefreti anlaşılmaz ve tutkulu olan Teresa gibi değildi. Teresa Amerikalı zencilerle konuşmayı reddediyor, beyaz Amerikalıları ise tümden yok sayıyordu. Bunu yapmak için de onlara bakmamanın yeterli olacağını sanıyordu. Ya da daha doğrusu onlar kendisine bakarken o onlara bakmıyordu. Böylece onlar kendisine bir şey söylediklerinde yüzünü hep başka yöne çeviriyor, bakışlarını da elindeki işe dikmemişse ufukta uzak bir noktaya dikiyordu. Aslında hayatın buna bağlı deseler bile o noktayı görecek durumda değildi. İnsanların dikkatsizlik olarak niteledikleri şey bir dikkati yoğunlaştırma mucizesiydi. Sus Teresa dedi Gideon. Sesini limandan duyacaklar. Romantik masalını kafanda uydur artık. Benim gitmem gerek. Ayağa kalktı. Örselenmiş omzunu oluşturdu. Ama öykünde eksik olan bir şey var. Çok önemli bir şey. Ben adamı evde gördüğümü söyledim. Açıkta. Açıkta anladın mı? Şimdi o evde 5 kişi yaşıyor. 3 değil. İşlerinden ikisi beyaz. Bu beyazlar aynı zamanda her şeyin sahibi. Sen masalında şu şöyle düşünüyor, bu böyle hissediyor derken beyaz patronları hiç işin içine katmadın. Onlar bu konuda ne düşünüyorlar? Bunun kimi sevdiği, şunun kimden nefret ettiği, papyon kravatın ne yaptığı ya da pala saçlının ne yapmadığı hiç önemli değil. Beyazların ne yapacağını, bu konuda neler düşündüklerini bilmen gerek. Teresa'nın göğüs kemiğine dokundu, onu orada dilinin ucunda yarım kalmış masalıyla bırakıp çıktı. Teresa ısıtıcıyı prizden çıkardı. Billy Blast marka havluların kalanını da kurutucuya koydu. Sonra beyaz gömleklerle üniformaları çamaşır makinesine yerleştirdi. Çamaşırlar makinenin içine çok gelmişler, iyice sıkışmışlardı ama Gideon'la dedikodu yaparken vakit yitirmiş olduğu için onları öylece bıraktı. Yeniden iskemleye oturdu, papyon kravatlı kocanın siyah çoraplarını çitilemeye başladı. Doğru diye düşündü. Beyaz Amerikalıları unutmuştu. Onları öyküye nasıl yerleştirecekti? Onları gözünde canlandıramıyordu. Öyküsünde ötekilerin kim olduklarını biliyordu. Çikolata yiyen adam bir aşıktı. Kıçına çabuksa onu reddetmiş olan bir koket. Öteki ikisi ise geleneksel olarak düşmanca davranan aileydi. Bunları anlıyordu. Ancak şimdi işin içinde serada oyun oynayan, kendisini doğru düz görmemiş ve kesinlikle de konuşmamış olduğu o ince, uzun Amerikalıyı katması gerekiyordu. Ayrıca saçları gün batımı renginde olan süt gibi beyaz tenli karısını da. Onların duyguları neler olabilirdi? İşte o anda hayatı boyunca onların hiçbir şey hissetmediklerini düşünmüş olduğunu fark etti. Ah, elbette onların konuştuklarını, güldüklerini, öldüklerini, çocuk doğurduklarını biliyordu. Ama bütün bu olayların duyguyla bir ilişkisi olacağını hiç düşünmemişti. Rahibi düşündü, dükkancıları, jandarmaları, Alman'ın sözünü ettiği öğretmenleri, dadıları kaçtığında bir gün bakmış olduğu iki küçük Fransız kızını, iri memeleriyle emzirmiş olduğu yüzlerce Fransız bebeğini düşündü. Onların içinden neler geçiyordu acaba içlerinden? Teresa böyle bir sorun çıktığına, öyküsünün devamına geçebilmek için bu sorunu çözmesi gerektiğini çok içerlemişti. Ne fark eder ki diye mırıldandı. O adam konusunda ne düşünebileceklerini bilemem ama ona ne yapacaklarını kesinlikle biliyorum. Öldürecekler. Çikolata yiyen kara adamı öldürecekler. Canını alacaklar. Ah, zavallı adam. Zavallı, zavallı adam. Ölecek. Kıçına çabuk da sonunda yıkılacak. Çok geç kahpe. O adamın ne kadar bulunmaz biri olduğunu çok geç anlayacaksın. Ne kadar nazik, ne kadar kibar. Yüreğin pişmanlıkla dolacak. Ama çok geç. İnek kadın. Çok geç. Artık o asla senin olmayacak. Ve sen pala saçlı kadın ve sen papyon kravat. Artık o öldüğüne göre her şey yolunda sanacaksınız ama hayır. Siz de acı çekeceksiniz. Çünkü kıçına çabuk, çok kederli, adamın vakitsiz ölümü için sizi suçlayacak. Sizden sonsuza kadar nefret edecek. Bu yüzden topunuz birden Amerika'ya geri dönün ve o kocaman kırmızı elmalarınızı yerken boğulup kalın. Yavru fokların derisi kendi bedeninin terini emiyordu. Jadin gözlerini yumdu, içine çöktüğü karanlığı hayal etti. Kürkün üstünde kollarını bacaklarını açmış yatıyor, kürkün içine gömülüyordu. Titredi, dudaklarını araladı, kürkü yaladı. Titremesi daha da arttı, Ondin haklıydı. Bu mantonun ürkütücü bir yanı vardı. Hayır, ürkütücü değil, baştan çıkarıcı. Kürkün içine biraz daha sokulduktan sonra ayağa kalktı, bir duş daha alıp giyinmeye hazırlandı. Saat 12.30'u gösteriyordu. Daha solunca telefon etmesi, mektupları yanıtlaması, Margaret'e bakması gerekiyordu. Kadının avutulmaya gereksinimi olacaktı. Belki de meyveleriyle soğuk et suyunu alıp aşağıya balıklı göle ya da tepenin yukarısındaki çardağa giderlerdi. Margaret, odasından çıkmamakta direndiği için zaten günlük çalışmalarını ve kas güçlendirici hareketlerini yapamamışlardı. Öğle yemeği saatinde Valerian zaten serada olurdu. Orada ya fırında pişmiş patates ya da tek bir çeşitlik yemek yerdi. Bol çeşitli yemek yiyen yalnızca Ondin ve Sidney'di. İkisi de günde 3 öğün yemek yerlerdi. Yemek listelerinin de Valerian'ın sofrasına gelenlerle hiç ilgisi yoktu. Jadin duştan çıktı. Girdiği kadar nemliydi yine. Daha fazla terlememek için olabildiğince yavaş giyindi. İri mor kelebekler geri gelmişler, havayı dalgalandırılıyorlardı. Jadin saçlarını fırçalayıp başının tepesine toplarken onlara isteksizce baktı. Kulaklarının üstünden ve şakaklarından birkaç tel saç çekerek yüzüne yumuşak bir hava vermeye çalıştı. İçinden gelen bir dürtüye uyarak mantosunu yeniden giydi, nasıl göründüğünü anlamak için boy aynasına bakıyordu ki birden burnuna o koku çarptı. Arkasından aynaya yansıyan şeyin ne olduğunu anlamak için bir parça sola kaydı. Leylak rengi pijamaları içinde adam orada duruyordu. Derisi bir ırmak yatağı kadar kara, gözleri bir hırsızınkiler kadar sıkı ve keskin bakışlıydı. "Günaydın," dedi. Gülümsediği zaman gümüş ayakları üstünde dört nala koşan küçük kara köpekler yine görünür gibi oldu. Jadin'in dili tutulmuştu. Aynadan adamın saçına bakıyordu. Bir önceki gece Valerian'la birlikte yemek odasının loş ışığında otururken adamın saçları yalnızca uzun ve dağınıkmış gibi gelmişti gözüne. Burada gölgelerin düşmediği yatak odasında tek düze ışıldayan güneş ışığının altında tek başına dururken adamın saçı büyük bir güce sahipmiş gibi duruyordu. Bedensel olarak güçlü duruyordu. Jadin'i yakalayıp pelteye çevirecek bir demet uzun kamçı ya da kırbaç gibiydi. Bunu yapabilirdi de. Hapse konması gereken vahşi, saldırgan, kötü amaçlı saçlardı onlar. Uygarlık dışı, islah evine yaraşır saçlardı. Mau mau, Attika prangalı mahkum saçlarıydı. Günaydın, ikinci kez söylüyordu. Jedin, adamın aynadaki yansımasından uzaklaşmaya çalıştı. Dili damağına yapışmıştı. Artık aklı başındaydı. Bir gece önce tam anlamıyla kavrayamadığı düşünce, işlerinde yalnızca Margaret'in açık seçik görebilmiş olduğu tablo, şimdi aynanın çerçevesinin içine oturmuştu. Bu adam günlerdir aralarında, eşyaların arasında yaşıyordu. Kendileri de bunun farkında olmamışlardı. Neler görmüş, neler duymuştu acaba? Orada ne yapıyordu? Hey, sana günaydın deyip duruyorum. Jadin döndü, en sonunda aynadaki hayalden kurtulmuştu. Kapıyı vurabilirdin. Kapı açıktı, arkasındaki kapıyı gösterdi. Ama yine de bir kapı var ve vurulabilir. Adamın göz kapakları açık olsa da gözlerini kapamış gibi geldi Jadin'e. Gülümsemesi de sakalının ve ırmak yatağına benzeyen suratının içinde görünmez oldu. Yanlış yaptım diye düşündü Jadin. Onu kızdırmamalıyım. Bağışlayın ama beni korkuttunuz. İyi uyudunuz mu? Adam başıyla evet dedi, ancak Jadin'in dudaklarındaki zoraki gülümsemeye karşılık vermedi. Duş bozuk dedi, gözlerini odanın içinde gezdirerek. Ya, Jadin güldü, şaşkınlığını gizlemek için fok derisinden mantosunu çıkarıp yatağın üstüne fırlattı. Sapı yok, ortadaki düğmeye basın yeter, duş çalışır. İlk başta ben de çalıştıramamıştım. Adam, yatağın üzerinde serili duran fok derisi mantoya baktı. Jadin kıpkırmızı oldu. Sanki adam göğüs uçlarının ve kalçalarının kürkün üzerinde bıraktığı izleri görmüştü. Adam mantonun durduğu yatağa doğru yürüdü. Ona verdikleri pijama çok küçük gelmişti. Kolları bilekleriyle dirsekleri arasında bir yerlere kadar geliyor, paçaları ise ancak baldırlarının üstünü kapatıyordu. Orada durmuş mantoya bakarken Jadin onun mu yoksa mantonun mu daha siyah, daha parlak olduğunu bilemedi. Bildiği tek şey adamın mantoya dokunmasını istemediğiydi. İsterseniz Sidney'e söyleyeyim, size giyecek bir şeyler bulsun. Sidney'in bu giysi bulma konusunda vereceği yanıtı düşününce ekledi. Ya da Kalfa'ya. Kalfa size giyecek bir şeyler bulabilir. Kim? Mantoya arkasını döndü. Kalfa, bahçıvan. Adı öyle mi? Hayır. Gülümsedi Jadin. Küçük kara köpeklerin kayışlarını arıyordu. Ama Kalfa diye seslenince gelir. Bu da hiç yoktan iyidir. Kimi insanların hiçbir adı yoktur. 10. ayrımın sonu. Sayfa 122.